Ayrım 39.
Sayfa 467. Sizler, ağladığında yaşlarını akıtacak göz pınarları olmayan, inlediğinde sözcükleri biçimleyecek ağzı olmayan, acıyla kıvrandığında parmaklarını geçirebilecek derisi olmayan sizler, kıvranan kollarınız, bacaklarınız kana ve tere ve öz suya bulanmış, örtülü göz kapaklarınızın arasında göz bebekleriniz bir beyaz şerit, yanmış ve yıkılmış Hiroşima'da, kapkara titreşen alevlerin içinde, insan olmaktan çıkmış olan sizler, peş peşe sürüklenerek, emekleyerek, bu açıklığa kadar sürdünüz bedenlerinizi, Budist ermişlerinin başları kadar açık başlarınızdaki kurumuş saçlarınızı, acının külleri içine gömmek için geldiniz. Dipnot, Sankichi Toge, Hiroşima Şiirleri adlı kitaptan ilk yardım servisinde şiiri. Mylar romanlarını ve yazılarını baştan sona sarmış olan şiddetin aslında bütün insanlığı sarmış bir tutku olduğuna bize inandırmak için çırpınır durur. En azından Mylar'ın ilgilendiği insanları sarmış bir tutkudur bu. Çünkü Mylar için çocuklar, sapıklar ve kadınlar böyle bir tutkuya sahip olma yeterliliğinden yoksundur. Pasifistler ise erkek değildirler. Bu saptamaya göre erkek şiddet kullanandır ve bu yüce yere gelmiş olanlar için türlerin labirentinden gelen mesaj, şiddetin yaratıcılıkla iç içe olduğunu belirler. Şiddet uygulama özelliği ortadan kaldırılamayacak bir şey olduğundan, kişi bu isteği, tehlikeyi göze alarak bastırır. Söz konusu tehlike, erkekliğini kanıtlama fırsatını değerlendirmeme tehlikesidir. Çünkü şiddet kişinin erkek olduğunu göstermesini sağlar. DJ'in ve kendisinden daha manyak olan arkadaşı Tex'in Alaska'da gördükleri, inceledikleri doğal dünya, büyüğün küçüğü, güçlünün güçsüzü, erkeğin kadını avladığı bir dünyadır. Bu gezinin anlatımı boyunca şiddetin nasıl doğal bir oluşum olduğu, nasıl gerçek olduğu sayılıp dökülür. Tex ve DJ, Faulkner'ın Ayı adlı yapıtına nazire olan bir sahnede teknolojiyi yatsıyarak, yabanıl hayvanlarla dolu ormanda dolaşırlar ve güçlünün güçsüzü yiyerek yaşadığı bu düzende bütün varlıkların ölüme gidişlerini görürler. Mylar'ın bu modası geçmiş ve yanlış yorumlanmış Darwinizmi gerçek ilkelliğin gizi olarak sunulmaya çalışılmıştır. İlkellik konusunda Lawrence ile aynı görüşte olan Mylar, 20. yüzyılda bizi bekleyen tehlikenin içimizdeki ilkel hayvanı öldürmek olduğunu ileri sürer. Bu ortam içinde DJ'in erkeklik sınavını vermek için katılaşması zorunluluk oluyor ve DJ kılını kıpırdatmadan, gözünü oynatmadan Hemingway tapımına katılıveriyor. Hepsinden önemlisi de eşcinsellik, kadınsılık tuzaklarına düşmüyor ve Croft'un tırmanamadığı zirvede büyük güce erişiyor. Pop sanatta sık sık görüldüğü gibi roman belirsizlikler içinde kesin ve köşeli anlatımlardan yoksun olarak sürüp gidiyor ve ister istemez bir parodi olduğu kanısını uyandırıyor. Üstelik genç katilin zekası ve çekiciliği öylesine bir dille anlatılıyor ki kahramanımız Tom Sawyer ile Holden Caulfield karışımı bir kişi olarak ortaya çıkıyor. Bütün köpeksiliğine ve yabancılaşmasına rağmen DJ sonunda Amerikalıların üstün erkekliğini doğrulamaya çalışan ikinci bir Rojak karikatürü olmaktan öteye geçemiyor. Mylar erkekliğin gereği olarak şiddeti kabul ettiği için neden Vietnam'dayız sorusu erkekliğimiz gereği Vietnam'da olmak zorundayız gibi bir yanıta bağlanıyor. Tex ve DJ veda yemeğinde Vietnam büyücüsünü görecekleri için duydukları sevinçten söz ediyorlar. Ruh çözümlemesi alanında küçümsenmeyecek çalışmaları olan Mylar, insana itkilerinin doğallığını ve gizini yok edeceği için profesyonel savaşa karşı olduğunu ileri sürse de, insan Freud'un popüler formülünü anımsamaktan kendisini alamıyor. Gözle tanımla, yücelt ve yol göster. Vietnam mı? Kızıl bela. Dipnot, Mylar, Why are we in Vietnam? Neden Vietnam'dayız? Mylar gençliğinde Wilhelm Reich'in etkisinde kalmış ve cinsel devrimin savunuculuğunu yaparak bunu bir kesin çatışma olarak nitelemiştir. Ancak Mylar kendi deyimiyle sol muhafazakardır ve bu terim ağırlığı muhafazakar sözüne bindirilmiş bir tanımdır. Bu yüzden de daha büyük cinsel özgürlük adına savaş gibi büyük sloganlar cinsel edebiyatın gelişmesinden ve ayıp sayılan sözcüklerin rahatça kullanılmasından başka bir yarar sağlamamıştır. Bu kadarına diyecek sözümüz yok. Ancak 1960'larda cinsel özgürlük Mylar'ın istediği sınırları aşmış ve bu kez Mylar'ın tutumu bir papaza yaraşacak ölçüye girmiştir. Mylar iffet konusunda son derece duyarlı, kürtaj konusunda öfkeli davranmakta ve doğum denetimine şiddetle karşı çıkmaktadır. Doğum denetiminden nefret ediyorum, bu korkunç bir kısıtlamadır. Doğum denetimini benimsemektense Allah'ın belası komünistlerin başımıza gelmesini yeğe tutarım demektedir artık. Myler gençlerin cinsel yaşantısını engellemekten yana olup, Victorian bir tutuculuk içinde mastürbasyon çok kötüdür, giderek insanı deli eder diye iddialarda bulunmaktadır. Myler'ın aşağıdaki sözleri ise Victorianları ve kiliseyi de geride bırakarak bir Nazi propagandacısının ağzına yaraşır niteliktedir. Kadının en büyük ve temel sorumluluğu kendisine en iyi eş olabilecek erkeği seçecek ve ırkı geliştirecek çocuklar doğuracak kadar yaşamaktır. Dipnot, The Presidential Papers, sayfa 130. Cinsel devrimin yaratabileceği olanakları iyice kavrayan Myler yeni bir kampanya açmayı yeğe tutmuştur. Çabalarını erkeğin üstünlüğü adına iki cins arasındaki bir savaşa yönelten yazar, giderek tipik bir tutuculuğa saplanmıştır. Ona göre cinsel özgürlük kadınların da yararlanabileceği bir nitelik kazanabilir. İkili standart bozulur ve kadınları denetim altına tutmaya yarayan ayıp kavramı değişebilir. İşte bu yüzden baştan savunucusu olduğu cinsel devrimin karşısında yer almıştır. İşte bu yüzden Geyik Parkı'nın arenası kadınlar özgür olmak için değil, çocuk doğurmak için dünyaya gelirler diye seslenir izleyicilerine. Sapıklığın getireceği suçluluk duygusuna bağlı olarak Wilhelm Reich'ın cinselliğe uyumlu yönden bakma umutları, Myler'ın erkeği üstün tutan görüşlerine aykırıdır. Hatta Myler bir noktada erkeğin suçluluk duygusunu övgülemekte ve bunu erkeğin cinsel gücüne bağlamaktadır. Myler, Lady Chatterley'deki mitolojiyi değerli bulduğunu, cinselliğin güzel olabileceğini kabul ettiğini söylerken, bunun yanı sıra Lady Chatterley'de cinselliğin ayrılmaz bir parçası olan şiddetin yer almadığına öfkelenmekte ve bu konuda en çok Miller'ı övgülemektedir. Myler'a göre çoğu kişi cinselliği Miller kadar arı, derin ve organik olarak yorumlayamamıştır. Tam tersine cinselliğe çirkin, ayıp bir şey gözüyle bakmışlardır. En doğrusu da budur. Çünkü cinselliğin temiz ve suçtan arınmış olacağına pis, iğrenç olması yeğedir. Lawrence cinsel ayrımı belirlemekle yetinmiş, Miller eşitlik fikrine öfkeyle karşı çıkmış, Myler ise canla başla savaşa koyulmuştur. Myler'ın cinsel karşıtlığı çok daha yaygın ve yoğundur. The Time of Her Time adlı kısa öyküsü bu konudaki en iyi örneklerden birisidir. Bu öyküde Yahudi bir kolejli kızın ilk orgazmı anlatılır. Myler'ın kendisiyle özdeş kıldığı kahramanı Sergius O'Shaughnessy, zat-ı şahanelerini, Myler'ın penise taktığı at, istediği kadar ayakta tutabilen birisidir. Bu yeteneği sayesinde yazarın varoluşa bağladığı bir mucize göstererek zamanı alt etmeye çalışır. Aslında bu yetenek cinsel nefretin bir belirtisi niteliğindedir. Yatırılmış bir kadının dize getirilmiş demek olduğu ilkesine inanan Sergius, penisini bu muhteşem silahını kadına karşı kullanır. Saldırı, Sergius'un kurbanının Elliot'tan söz ettiğini duymasıyla başlar. Kızın böyle akıllı bilgili görünmeye çalışması Sergius'un mülkiyet anlayışını zedeler ve öfkesinden neredeyse partinin ortasında yere yıkılacak hale gelir. Kızı kolundan tuttuğu gibi eve getirir ve içini oymaya, bağımsızlığını yatırıp ezmeye ve kadını hizaya getirmeye hazırlanır. İşler başlangıcından ters gitmeye başlar. Sergius kızı yatmaya zorlarsa da kız karşı koyar ve bu davranışıyla Myler'a göre kadının izleyeceği tek yol olan boyun eğmeden ayrılır. Yazar bu olayı pek süslü bir anlatımla aktarıyor. Kendisi için özgürlük demek olan bağımlılıktan kaçmıştı. Cinsel doyuma eremeyen Sergius kızı tokatlayıp yere düşürerek bu ters davranışının dersini verir. Kız ağır başlılığını koruyarak büyük bir inatçılıkla Sergius'a karşı koymayı sürdürünce, Sergius cinsel felsefesi olan aynı kaleye iki defa gol atmamak ilkesinden vazgeçer ve bir kez daha denemeye girişir. Final maçında Sergius vaktinden önce boşalmak gibi kendi ününe yaraşmayacak bir yenilgiye düşerse de hemen kendini toparlar ve bu kez düşmanına geriden saldırıya geçer. İntikam silahını ağır ağır ta sonuna dek kullanarak kurbanının acı çektiği ve düştüğü aşağılık durumdan alabildiğine haz duyar. Bunu da okura şöyle aktarır. Tuzağa düşmüş küçük bir hayvan gibi kıvranıyordu. Diğer sözcükler de yakalandı, ezildi, yaralandı gibi hep avlanma ile ilintilidir. Myler Freud'cu bir paradokstan yararlanarak kadının acı çekmesi ve küçük düşmesinin hem kendi adına hem de erkeğin zaferi adına gerekli olduğu görüşünde olduğu için Sergius davranışına bir de ırkçı bir tavır ekler ve seni gidi pis Yahudi diyerek hemen aşkın ilk kapısını çalar, kıza vajinal orgazmı tattırmaya çalışır. Kız gider ayak Sergius'un zaferini gölgeleyecek bir darbe indirir. Bütün yaşantın koca bir yalan, eşcinselliğini örtmeye çalışmaktan, bundan kaçmaktan başka bir şey yapmıyorsun. The Time of Her Times etnik cinsel politika örneğidir. Bu alanda Myler Philip Roth'la karşılaştırmak ilginç olacaktır. Roth'un kahramanı Portnoy'un penise tapınır durumda olması, bu saplantının erkekle nasıl bir gelişmemişlik yarattığını ve ancak kendinden aşağı durumda olan bir kadını istismar etmekle doyuma erdiklerini çok iyi örnekler. Oysa Sergius, Portnoy'un duyarlılığından yoksundur ve hiçbir sıkılganlık duymadan davranır. Barbarlık derecesindeki davranış Myler'a göre bir hip güzellemesi niteliğini taşır ve Dennis Gondelman tuşa getirilir. Myler için erkeğin üstünlüğü öylesine yüce bir davadır ki bu uğurda antisemitizmle aynı paralel düşmekte bile sakınca görmez. Myler Aryan erkeklik duyguları içinde bocalayarak Harry Golden Yahudi ise ben de altın çocuk olabilir miyim acaba diye düşüncelere dalar. Myler İrlanda asıllı olmakla övündüğü için o O'Shaughnessy adının kahramanın sonradan özenerek aldığı bir ad oluşu ve aslında Sergius'un Slav ırkından bir yetim oluşu da rastlantısal değildir. Bunu da şöyle belirler, dünyada sahte İrlandalı olmak gibi bir şey yoktur. Myler'ın kahramanları cinsel kibirlilik örnekleri niteliğindedir. Myler'ın bu konudaki tutumu ise onların tavrını yarı müstehzi yarı onaylayıcı bir noktadadır. Cinselliği bir güç gösterisi biçiminde yorumlayışının nedenleri arasında uzun yıllar savaş politikası içinde yaşamış olması da sayılabilir. Myler bir noktada ya öleceksin ya öldüreceksin tutumunu benimsemiştir. Cinsellik konusunda da aynı görüşte olan yazar, zaman zaman karşısındaki kadınları değerli bir düşman olarak yorumlarsa da, genellikle kadınları anlayan erkeklerin onlara karşı düşmanlıktan başka bir şey duymayacağını belirleyen bir kafa yapısına gelmiştir. Myler'ın şiirleri de çoğunlukla cinsel organları kaplayan tüylerin övgüsü biçimindedir. Kısa saçlar diye adlandırdığı tüylerle ilgili şiirlerinin en iyi örneklerinden biri Ode to a Lady'dir. Bu şiir bir kadınla bir erkek arasındaki konuşma biçiminde işlenmiştir. Kadın kendi aşağı, bağımlı, geri plandaki durumunun bilincinde olarak kendine yaraşan bir alçak gönüllülükle konuşur. Beni yarat, erkekçe sesler veren bir harbin melodileri gibi ak içime. Beni yarat, yoksa soluksuz kalıyorum. Hiç kuşkusuz yazar bu tatlı sözlere kanmayacak kadar tanımaktadır düşmanını. Şöyle karşılık verir. Seni yılan, seni orospu, seni yüzlerce metrelik yılan. Kadının yanıtı yazarın endişelerinde haklı olduğunu ortaya koyar. Ne iyisin sen efendim, ne tatlısın. Evet gel benim peteğime, gel ki seni öldüreyim. Myler'ın cinsel politikası içinde aşka yer verilse bile bu son derece karmaşık iki yanlı bir duygudur. Ya da DJ'in belirttiği gibi aşk diyalektiktir, arkadaş bir öne bir arkaya bir nefret bir sevgi. Myler cinselliği bir savaş olarak aldığı için karşısındaki bu görüşe uygun davranmazsa yazarın gözünde bir anlam taşımaz. Myler Amerikan kadınının erotik geçerliliği olmaması için karşı koyan kadın olması gerektiğini savunur. Onun için istek duyulan kadın The Time of Her Time'daki kadın gibi kolay baş eğmeyen ya da körler körleri yönetiyordaki Ginever gibi aptal da olsa inatçı aksi davranan kadındır. Geyik parkındaki Elena Esposito kolayca yenilen biri olduğu için çekiciliğini yitirmektedir. Ama Myler düşmanını silahlandırırken savaşı kaybetmeyi hiç düşünmemektedir kuşkusuz. O savaşmayı sever ve erkeğin üstünlüğünü sürdürmek için savaşmasını bir serüven niteliğine dönüştürmekten hoşlanır. Tarafların bir öğretiye bağlı olmalarını uygun gördüğü için varoluşçuluğu kendince dönüştürerek adına seksistansiyalizm dediği bir görüş meydana getirmiştir. Bu tapım Fransız varoluşçuluğundan çok Amerikan ordusu ve sokak argosuna dayanır. Myler ölümden sonra da yaşam olduğunu belirtir ve DJ'in ağzından dile getirdiği bir orgazm yaşamın ötesinde bir yerlerde algılanıp karşılığını bulacaksa, yaşam ölümden sonra da sürer görüşünü savunur. Bu yüzden seksistansiyalizm felsefi olmaktan çok dinseldir. Kadınlar açısından bu görüş sadece tohumlanmaya çalışmaktır. Yani önemsiz, anlamsız bir olaydır. Oysa erkekler açısından alındığında eşcinselliği, cinsel güçsüzlüğü, kadınlara boyun eğmeyi bir yana atan, avlayan, vuruşan, düzen üçgeninde bir kişilik erkeklik sınavı verme niteliğindedir. Kadınlarla olan cinsel alışveriş sonunda erkek kendini sınanmış, erkekliğini kanıtlanmış ve güçlendirmiş olarak bazı soruları yanıtsız bırakabilir. Bazı yanıtlar yaratabilir ve bundan sonra daha güçlü, daha sert, daha kahramanca bir yaşam sürebilir. Myler'ın cinsel gazeteciliğinin savaş haberlerini anımsatmasına şaşmamak gerek. Yapmak fethetmek demektir. Formülü geçerli olduğuna göre bu zafer sadece kadın üzerinde değil, erkeğin kendi korkuları, erkekliği, üstünlüğü, egemenliği ve ereksiyon sınavı konusundaki endişeleri üzerinde de kazanılmış bir zafer durumundadır. Herhangi bir girişimde başarısızlığa uğramak, Freudçu cifte cinsellik görüşü içinde kadınlaşmak anlamındadır. Erkeğin benliğindeki kadının sivrilmesi demektir. Myler hiç kimsenin anadan doğma erkek olmadığını ileri sürerek erkekleri şöyle destekleyip güçlendirmeye çalışır. Siz erkekliğinizi kanıtladınız, bileğinizin gücüyle elde ettiniz. Myler'ın cinsel politikası erkeklerin daha çok yitirdiği yaşam erkeklerden daha çok şey koparıp götürdüğü için erkeklerin kadınlara oranla daha fazla hak sahibi olmalarını, ayrıcalıkları olmalarını öngörür. Myler'ın menü konusundaki tutumu şaşılacak ölçüde Victorian devirdeki aşırı harcamama ilkesine yakındır. Myler Paul Krasner'e şöyle der: "Gerçekten kafanı yitirebilirsin, beynin işlemez olur, kendini mahvedersin." Didaktik ve öz yaşamsal olan düz yazılarında Freud'un cinselliğin kültürel gelişmeye engel olduğu, enerji ve zaman kaybı olduğu görüşü ağır basmıştır. Krasner'in cinselliğin bir zevk olduğu ve bu şekilde yorumlanması gerektiği görüşüne karşı, Myler bir cizvit tutuculuğunda ve üreme işlevini ileri sürerek yanıt verir. Bir tek tohumun bile ziyan olmaması gerektiğini belirtir. Yaşlandıkça üreme tutkusuna saplanıyor insan. Kullanılmış, sömürülmüş, tüketilmiş duygusuna düşüyor. Benliğinin bir bölümü hızla yitip giriyor. Geride fazla bir şey kalmıyor. Erik Erikson yumurta döllenmediği zaman üzüntüye kapılır. Myler ise prezervatiflerde, yatak çarşaflarında, mendillerde, eşcinselerin makatlarında harcanıp ziyan olan tohumlara acımaktadır. Myler'ın savaşçı avcıları öldürdüğünü ye ilkesine uyarlar. Zafer kazanmak için yapma ilkesi cinsel ilişkiyi kazananın kaybedeni yiyip bitirmesi biçimine dönüştürür. Kazanan ete giren yeni ruhu sindirmeye koyulur. Böylece cinsellik besleyici, geliştirici bir nitelik kazanmış olur. Myler'ın romanlarıyla diğer yüz yazıları arasında okuru en çok şaşırtan ayrım, romanlarında alay ettiği konuların denemelerinde ve diğer yazılarında büyük bir ciddiyetle savunulmasıdır. Sergius, Dönis ile ilişki kurarken Yahudi zekasını ve kurnazlığını elde etmeyi umar. Rojak daha da ileri gider ve karısının cesedi önünde tuhaf düşüncelere kapılır. Ruta ile ben oturup bunu yiyecektik. Deborah'ın etini yiyecek, günlerce bununla beslenecektik. İçimizdeki zehir hücrelerimizden süzülecek, açıkıp gidecekti. Karımın laneti biçimlenmeden, etkili olamadan onu yiyip bitirecektim. Bu fikir aklımı çelip duruyordu. Dipnot: An American Dream, Amerikan Rüyası, sayfa 50. Sonra aklına daha iyi bir fikir gelir. Neden Ruta'yı da öldürüp ikisini birden yemesin? Bu iştah gözünü bürüdüğü anda harekete geçer ve Ruta'yı da öldürür. Pedagog Myler'ın yöntemiyle yaptıklarını açıklayan Rojak, mafyaya da başarısını kabul ettirir. Ruta ona kurnazlık, Deborah kötülük aşılamıştır. Altın yürekli Sherry ise ölünceye dek dayak yiyince, Rojak'ın Vegas kumarhanelerindeki talih maskotu haline gelir. Myler erkeği kadının beslediği görüşünden hareketle daha iyi sömürebilmek, daha iyi gelişebilmek için iki fahişeyi aynı yatağa almanın gereklerinden, erkekliği doyurmaktan, güç kazanmaktan, yaşamı değiştirme isteği duymaktan dem vurur. Myler'ın ahlak anlayışındaki mutlak iyiliğin erkeğe özgü olduğu görüşüdür. Myler, Diana Trilling'in bir zamanlar belirlediği gibi kadını yıkıcı bir güç olarak yorumlayan Amerikan düşüncesine uymakla kalmaz. Aynı zamanda erkeği sürekli beslenmesi gereken ve sürekli olarak her yönden tehlike içinde bulunan bir varlık niteliğinde göstermeye çalışır. Myler düşüncesiyle davranışları arasındaki çelişkilere uygun olarak çoğunlukla erkeğin boş gururunu alay konusu etmiştir. Örneğin Çıplak ve Ölü'deki askerlerin naifliği, Minetta'nın benim yaşamdaki biri için 14'lük rekor fena sayılmaz deyişi gibi, DJ'in övünmeleri, hatta yer yer Sergius'un böbürlenmeleri gösterilebilir. Ama bu alay Myler'ın yazılarında ağırlık kazanmamakla, tersine erkeklerin ve erkekliğin savunusu ağır basmaktadır. Giderek yeni bir estetik niteliğine dönüşen bu tavrı Mary Elman'ın fallik kritisizm olarak tanımlamıştır. Bu görüş zekayı aklın erkekliği olarak görür ve buna göre değer ölçüsüne vurur. Üstünlüğü olmayan yazarları ölü kamışlı yazılar diye yerer. Üstün yazarları ise erkeklik örneği olarak övgüler. Ve üslup kök, penis demek olduğuna göre iyi yazı yazmak için bol tohumlu olmak gerekliliğini savunur. Dişi olarak yorumlanabilecek her şey için de tamamen olumsuz yargılara varılır. Myler burada kendini hiçbir biçimde bağlamaksızın fikirlerini belirtmektedir. Ya da Jean Gönne'de olduğu gibi bilinçsiz olarak tuzağa düşüldüğü belirtilir. Myler yaşlanıp ataerkil düzenin savunucusu oldukça bir takım saplantılara düşmektedir. Bu saplantılar Coney Island'da satılan ve gücü, üstünlüğü uzunlukla belirleyen cetvel biçimindeki bir halk sanat ürününü akla getiriyor. Myler'da soyut ya da metaforik, mecazi düzeyde bu ölçüye göre düşünmekte ve değerlendirmektedir. Kadın ya da erkek olsun, Myler'ın kişileri bu basitlik içindedirler. Örneğin Ginever, aşığının tokmağına söz söyletmez. DJ, başkasının ki kendisininkinden daha büyük olursa diye üzüntüden kıvranır. 3. Mailer toplum bilimsel moda akımlarından hiç uzak kalmamaktadır. Yazılarında da bu belirgin olarak görülür. Amerika'nın kadınlaşması konusunda erkeklerin de buna katkıda bulunduklarını ileri sürerken, kadınların giderek bencil, inatçı olduklarını, sıcaklıklarını, yumuşaklıklarını, romantizmlerini yitirdiklerini, tutku ve nefret dolu olduklarını belirtirken anlatımı tam bir Reader's Digest havası içindedir. Bu ülke tarihinin en karanlık, en karamsar dönemine giriyor. Herkes biraz daha yürekli olmadığı takdirde her şey kötüye gidecektir. Buna Amerika'nın kadınlaşması dahildir. Bir edebiyatçının bir alay klişeleşmiş safsatayı yutturmaya çalışan erkeğin kadınlaşması, cinsiyetlerin yok olması, kadından kurtulmak gibi tezlerle ileri çıkan sözüm ona ruh bilimcilerle aynı düzeye inmesi kişiye üzüntü veriyor. Kendi erkek ve dişi tanımını doğal ve elde edilmiş olarak alan böyle bir düşünürün, kendi saptadığı ölçütlere aykırı her davranış ve düşünceyi ahlakın çöküşü olarak nitelemesi, kadınlara sayısız haklar tanımakla eşcinsellik çığırını açmayı özdeşleştirmesi ve sağcılar için komünizmin tanımı demek olan nötrleştirme virüsünden söz etmesi endişe vericidir. Ne var ki Mailer Amerikan erkeğinin erkekliğine güvenmektedir. Bunun en iyi kanıtları da Çıplak ve Ölü'deki Japon avında olduğu kadar Neden Vietnam'dayız adlı kitabında da görülmektedir. Ancak Mailer öz bilinç stratejisi içinde erkek sağduyusunu mantığını dramatize edip dile getirebildiği halde bunu eleştirme gücünden yoksundur. Mailer'a göre erkeklik mantığına karşı erkek saldırganlığını ileri sürerek karşı çıkmak, eleştiriye girmek anlamsız, mantıksız ve bu nedenle de doğaya aykırı düşer. Paradoksal olarak da kültürün çöküşünü hazırlar. Asker kafasındaki erkekler kendilerine savaşlar icat etmeli ve kurbanlarıyla beslenmelidirler. Bu düşünce Mailer'ın erkeğe yaraşmayan diye tanımladığı ya da kadınsılık düzeyine eşcinsellik batağına yönelik bir pasifizme girmediği sürece doğal olan savaşmaktır. Erkeklik gücünü yatsımak, erkekliği yani kişiliği yani benliği yatsımak demektir. Sanırım bugün 50 yıl öncekinden daha çok eşcinsel vardır. Eğer bu gerçekten böyleyse bunun nedeni ülkeye, kişinin kendi işine, kişinin kendisine erkek gözüyle bakmasına olan inançlarındaki sarsılmadır. Erkek çalıştığı işi onur verici bulamazsa erkekliğini yitirir. Erkeklik insana verilen ya da doğuştan var olan bir şey değil, kazanılan bir şeydir. Bu da onurlu savaşlar kazanmakla elde edilir. Amerikan yaşamında onurlu pek az şey kaldığı için bugünkü duruma gelinmiştir. Mailer erkek olmakla erkekliğin aynı şey olmadığını, ikincisinin zorla kazanıldığını ileri sürüyor ve Amerikan yaşam biçimine ya da kişinin kendine olan saygı ve inancını yitirdiği anda erkekliğini de yitireceğini iddia ediyor. Yaşam dehşeti gibi sözlerin maskelemeye çalıştığı gerçek boşluk var olmama korkusudur. Bu korku ya da gizli bir eşcinsellik ürküntüsü yani günah ve korku karışımı bir duygu Mailer'ı heteroseksüel bir noktada sivriltmiştir.